Ayrım 15.
Biz artık kızları öldürmüyoruz. Bunun için fazla uygarız. Ama kızlara sık sık parya gibi davranılıyor. Daha güçlü olan erkek var olma mücadelesinde kadını her yerde geri iter ve kadın buna rağmen mücadele ederse güçlü cins tarafından sevimsiz rakibe olarak nefretle izlenmesi ender değildir. Kadın rekabetine karşı en acımasız olan ve onlara karşı şiddetle mücadele edenler özellikle daha yüksek tabakaların erkekleridir. İşçilerin de kadın emeğinin dışlanmasını talep etmelerine istisnai olarak rastlanır. Örneğin böyle bir talep 1876 yılında bir Fransız işçi kongresinde getirildiğinde büyük çoğunluk buna karşı çıktı. Ama o zamandan bu yana tam da tüm ülkelerin sınıf bilinçli işçileri arasında kadın işçinin eşit bir yaratık olduğu anlayışı olağanüstü ilerleme kaydetmiştir. Bunu da özellikle uluslararası işçi kongrelerinin kararları gösterir. Sınıf bilinçli işçi mevcut ekonomik gelişmenin kadının kendisini erkeğin rakibi olarak payelendirmeye zorladığını biliyor. Ama o kadın emeğini yasaklamanın makine kullanımını yasaklamak kadar saçma olduğunu da biliyor. Ve bu nedenle kadını toplumdaki konumu üzerine bilinçlendirmeyi ve onu proletaryanın kapitalizme karşı kurtuluş mücadelesinde silah arkadaşı olarak eğitmeyi arzuluyor. 3. Para evliliği ve evlilik borsası. Bugünkü toplum kuşkusuz öncekilerden daha yüksektir. Ama iki cins arasındaki ilişkilerle ilgili anlayış çoğunlukla aynı kalmıştır. Profesör L.V. Stein 1876'da Ulusal Ekonomi Alanında Kadın adlı bir eser yayınladı. Evliliğin çok şiirsel bir tablosunu çizdiği bu eser adına pek uygun değildir. Ama bu tabloda kadının aslan erkek karşısındaki kul konumu görülür. Stein şöyle yazıyor. Erkek kendisini yalnızca seven değil, aynı zamanda anlayan bir yaratık ister. O yalnızca yüreği kendisi için çarpmakla kalmayıp, aynı zamanda onun yüzünü güldüren görünümüyle barış, huzur, düzen, kendi kendisi üzerinde hakimiyet ve diğer binlerce şey yayan bir varlık ister. O bütün bunlar üzerinde dişiliğin o ifade edilemez güzel kokusunu yayan, ev yaşamı için canlandırıcı sıcaklığa sahip birini ister. Kadın için güya övgü olan bu metinde kadının alçaltılması ve erkeğin egoizmi gizlidir. Bay Profesör kadını aynı zamanda pratik hesap uzmanlığıyla donanmış, ekonominin borç ve alacağını dengede tutmayı beceren ve ayrıca evin efendisinin, buyurucu aslanın tüm isteklerini gözlerinden okuyabilmek ve evin efendisinin belki de kendi aptallıklarını düşünürken kırıştırdığı alnını yumuşak eliyle düzeltmek için çevresinde hafif bir sabah rüzgarı gibi, sevimli bir ilkbahar gibi salınan, güzel kokulu bir yaratık olarak resmediyor. Kısacası Bay Profesör öyle bir kadın ve öyle bir evlilik tarif ediyor ki, böylesi yüz örnek içinde bir tane bile yoktur ve olamaz da. Binlerce mutsuz evlilik ve hiçbir zaman evlenemeyen çok sayıda kadını ertesi günün bir parça ekmeğini kazanabilmek için sabahtan akşama dek kocasının yanında yük hayvanı olarak çalışan ve bitkin düşen milyonları hiç görmüyor ve bilmiyor. Bütün bunlar karşısında şiirsel rengin acı ve sert gerçeklik tarafından silinip atılması, kelebek kanadındaki renk tozunun bir el hareketiyle silkilmesinden daha kolaydır. Her şeye katlanan bu sayısız kadına bir bakış. Bay Profesör'ün şiirle renklendirilmiş tablosunu çok fena tahrip edecek ve planını bozacaktır. Onun gördüğü kadınlar çok küçük bir azınlığı oluşturuyor ve bunların da çağın gerisinde kalıp kalmadıkları kuşkuludur. Sık sık kullanılan bir söz şöyle der. Kadının sahip olduğu konum bir halkın uygarlığını gösteren en iyi ölçüdür. Bunu doğru kabul ediyoruz ama o zaman çok övülen uygarlığımızın pek o kadar ileri olmadığı görülecektir. Kadının köleliği kitabın ismi, yazarın kadının konumuna ilişkin sahip olduğu anlayışı karakterize ediyor. Adlı eserinde John Stuart Mill şöyle diyor. Erkeklerin yaşamı daha evcil oldu. İlerleyen uygarlık kadının karşısında erkeğe daha fazla zincir vuruyor. Erkekle kadın arasında dürüst bir evlilik ilişkisi varsa bu bir ölçüde doğrudur. Ama bu sözün güçlü bir azınlık için kullanıldığı kuşku götürür. Akıllı erkek kadının evsel faaliyetin dar çerçevesinden çıkıp yaşamın içine girmesini ve çağın akımlarıyla haşır neşir olmasını kendisi için avantaj sayar. Böylece kendine taktığı zincirler onu sıkmaz. Buna karşılık modern yaşamın evlilik yaşamına eskiden olduğundan daha yüksek ölçülerde yıkıcı faktörler sokup sokmadığı sorusu doğar. Evlilik yüksek derecede maddi spekülasyonların konusu olmuştur. Evlenmek isteyen erkek kadınla birlikte mülk de edinmeyi arzular. Baba soy zinciri belirleyici olduğundan önceleri miras dışında tutulan kızların miras hakkını yeniden kazanmasının en önemli nedeni buydu. Ama eski dönemlerin hiçbirinde evlilik bugünkü gibi bu kadar bayağı biçimde, deyim yerindeyse açık pazarda spekülasyon konusu ve salt para işi olmamıştı. Bugün evlilik bezirganlığı öylesine bir utanmazlıkla sürdürülüyor ki sürekli yenilenen evliliğin kutsallığı, safsatası tamamen bir alay gibi görünüyor. Her şey gibi bu görüntünün de yeterince nedeni vardır. Eski dönemlerin hiçbirinde insanların büyük çoğunluğu için belirli bir refah düzeyine yükselmek şimdikinden daha zor değildi. Ama hiçbir dönemde de insana yaraşır bir yaşam ve yaşam zevkine yönelik haklı çaba bu kadar genel değildi. Herkes aynı hakka sahip olduğuna inandığından önüne koyduğu hedefe ulaşamayan bunu daha ağır duyumsuyor, resmi olarak zümre ve sınıf farkı yoktur. Herkes konumuna göre ulaşılmaya değer hedef olarak gördüğü şeyi elde etmek ister. Kendini ayrıcalıklı hisseden çoktur ama içlerinden pek azı seçilir. Burjuva toplumunda bir kişinin rahat yaşayabilmesi için 20 kişi kıtlık çekmek zorundadır. Ve bir kişinin sefahat sürebilmesi için yüzlerce ya da binlerce kişinin sefalet içinde kalması gerekir. Fakat herkes bu ayrıcalıklara dahil olmak ister ve fazla tehlikeli olmaması ön koşuluyla kendisini hedefe götürüyor gibi görünen her türlü yola başvurur. Ayrıcalıklı bir sosyal konuma ulaşmanın en rahat ve kolay yollarından biri para evliliğidir. Bir yanda olabildiğince fazla para isteği, öte yanda ise rütbe, ünvan ve asalet özlemi toplumun yüksek tabakalarında bu biçimde karşılıklı doyum bulur. Burada evlilik çoğunlukla bir ticari iş olarak değerlendirilir. İki tarafında görünürde kabullendiği anlaşmalı bir bağdır evlilik. Öte yandan her iki taraf da çoğunlukla kendi eğilimlerine göre davranır. Her büyükçe kentte yüksek sınıfların esas olarak evlilikleri teşvik etmek amacıyla bir araya geldikleri belirli yer ve günler vardır. Bu toplantılar bu nedenle çok uygun bir tanımla evlilik borsası diye anılır. Çünkü aynı borsada olduğu gibi burada da başrolü spekülasyon ve bezirgan oynar ve hileyle yalan da eksik olmaz. Borca batmış ama eski bir soyluluk ünvanı sunabilen subaylar, mahvolmuş sağlıklarını evlilik limanında düzeltmek isteyen ve bir bakıcıya gereksinim duyan sefahatin yıprattığı donjuanlar, bazen iflasın ve cezaevinin eşiğinde bulunan ve kurtarılmak isteyen fabrikatörler, tüccarlar, bankacılar ve nihayet para ve servet kazanmak ya da çoğalmak isteyen herkes, ilerleme şansı olan ama şimdiki para sıkıntısı çeken memurların yanı sıra müşteri olarak ortaya çıkar ve evlilik pazarlığı yaparlar. Bu arada evlenebilecek kadının genç ya da yaşlı, güzel ya da çirkin, düzgün ya da kambur, bilgili ya da cahil, sofu ya da uçarı, Hristiyan ya da Yahudi olması genelde pek önemsenmez. Ünlü bir devlet adamının ifadesi şöyle değil midir? Hristiyan H ile Yahudi Saint arasında bir evlilik çok tavsiyeye değerdi. Deneyimlerin gösterdiği gibi ahırdan alınmış bir tablonun, toplumumuzun yüksek çevrelerinde canlı bir tezahürat buluyor olması dikkate değerdir. Para her türlü zararı karşılar ve tüm erdemsizlikleri dengeler. Alman Ceza Yasası 180 ve 181. maddeler, çöp çatanlığı ağır hapisle cezalandırıyor ama ebeveynler, vasiler ve akrabalar çocuklarını vesayetleri altındaki kişileri ya da akrabalarını onların sevmediği bir erkeğe ya da kadına para, kazanç, rütbe ya da başka bir çıkar karşılığında satarlarsa buna hiçbir savcı müdahale edemez. Ama yine de burada bir suç söz konusudur. Ganimet peşinde olan ve kutsal evlilik için adaylar arayan çok sayıda iyi örgütlenmiş evlendirme bürosu ve kadın erkek her türde çöp çatan vardır. Bu tür iş yerleri özellikle yüksek sınıfın üyelerine çalıştıklarında çok karlıdır. 1878'de Viyana'da zehir imalatı nedeniyle bir kadın çöpçatana karşı dava açıldı. Dava kadının 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlandı. Aynı davada başka şeylerin yanı sıra Fransa'nın eski Viyana elçisi Comte Bonneville, bu kadına kendisine evleneceği kadını bulması için 22 bin gulden çöpçatanlık ücreti ödediği saptandı. Bu davada yüksek aristokrasinin başka üyeleri de en ağır şekliyle rezil edildi. Bazı devlet organları kadının karanlık ve suç teşkil eden faaliyetlerini yıllarca sürdürmesine izin vermişlerdi. Nedeni açıktır herhalde. Almanya'nın imparatorluk başkentinde benzer öyküler anlatılıyor. Evlilik arayanların bulunduğu her yerde bunlar günlük olaylardır. Evlilik bezirganının paraya gereksinimi olan Avrupalı aristokratlar için son 10 yıllarda özel objesi, varlıklı Kuzey Amerika burjuvazisinin kızları ve kadın mirasçılarıdır. Öte yandan bunların da ana yurtlarında bulunmayan rütbe ve asalet ünvanına gereksinimleri vardır. 1889 güzünde Alman basınının bir bölümünde bu faaliyet üzerine çıkan bir dizi yayında karakteristik açıklamalar bulunuyordu. Bunun ardından Kaliforniya'daki soylu bir sanayi şövalyesi, Alman ve Avusturya gazetelerinde kendisini evlendirme acentesi olarak tavsiye etti. Aldığı teklifler ilgili çevrelerde evliliğin kutsallığı ve etik yanı üzerine hangi anlayışların egemen olduğunu yeterince gösteriyordu. Prusya'nın en eski aristokrasisinden muhafız alayı üyesi iki Prusyalı subay açık yüreklilikle bildirdikleri gibi 60 bin mark borçları olduğu için gelecek evlenme tekliflerini kabul etmeye hazırlardı. Çöpçatan'a yazdıkları mektupta sözcüğü sözcüğüne şöyle diyorlardı. Doğal olarak önceden para ödemiyoruz. Ödülünüzü balayı gezisinden sonra alacaksınız. Bizi yalnızca ailesi temiz bayanlara tavsiye ediniz. Aynı şekilde mümkün olduğunca çekici bir dış görünüşe sahip bayanlarla tanıştırılmayı tercih ederiz. İstenirse bize daha ayrıntılı bilgi verecek ve fotoğraf vesaire gönderecek temsilcinize salt saygın amaçlarla kullanılmak üzere fotoğraflarımızı verebiliriz. Bütün bu meseleyi tam bir mahremiyet içinde bir onur meselesi olarak değerlendiriyoruz ve tabii ki aynı şeyi sizden de istiyoruz. Baron V.M. Arthur V.M. Berlin Friedrichstraße 107 15 Aralık 1889. Genç bir Alman aristokratı Hans V. H. Londra'dan yazıyordu. Boyu 5 ayak 10 inçti. 175 santimetre. Eski bir aristokrat aileden geliyordu ve diplomatik hizmette bulunuyordu. At yarışlarında şanssız bahislerle servetinin çok eridiği ve bu nedenle açığı kapayabilmek için zengin bir gelin aramak zorunda kaldığını itiraf ediyordu. Ayrıca Birleşik Devletlere hemen gidebileceğini de bildiriyordu. Adı geçen sanayi şövalyesi birçok kont, baron vesaire dışında evlenmeye aday 3 prens ve 16 dükün başvurduğunu iddia ediyordu. Ama yalnızca soylular değil, burjuvalar da zengin Amerikalı kadınlar için hevesleniyorlardı. Leipzig'den Max W. adlı bir mühendis yalnızca paraya değil güzellik ve eğitime de sahip olması gereken bir gelin talep ediyordu. Kale M. Rain'den Robert D. isimli genç bir fabrika sahibi ancak 400 bin marka sahip bir gelinle iktifa edeceğini yazıyor ve onu mutlu edeceğine peşinen söz veriyordu. Ama yanı başımızda iyi örnekler dururken uzağa gitmeye ne gerek var? Büyük burjuva gazetelerin sayısız evlenme ilanlarına sadece bir göz atıldığında yalnızca tamamen sefihleşmiş, anlayışlardan kaynaklanmış olabilecek evlenme taleplerine sıkça rastlanabilir. Çıplak sefaletin çalışma zorunda bıraktığı sokak orospusu, evlilik peşindeki bu kişiler karşısında bazen bir terbiye ve erdem timsalidir. Gazetesine böyle bir ilan alan sosyal demokrat bir yönetici partisinden atılırdı. Fakat burjuva basınını bu tür ilanlar utandırmıyor, bunlar para getiriyor ve İmparator Vespasyan gibi düşünüyorlar. Para kokmaz ama bu durum basının sosyal demokrasinin evliliği yıkıcı eğilimlerine karşı sövüp saymasını da engellemiyor. bizimkisinden daha iki yüzlü bir çağ hiç olmamıştır. Bugün çoğu gazetelerimizin ilan sayfaları evlilik için reklam bürolarıdır. Erkek ya da kadın hangisi olursa olsun elinin altında evlenmeye uygun biri yoksa, kalplerinin gereksinimini aynı anlayıştaki gönüllerin buluşmasını para karşılığında sağlayan katı muhafazakar ya da ahlakçı liberal gazeteleri açıyorlar. Bir dizi büyük gazetenin bir günlük kazancıyla sayfalar dolardı. Ara sıra ilan yoluyla din adamlarının bile koca olarak kazanılmaya çalışılması ve tersine din adamlarının bir kadın avlamaya çalışması gibi ilginç olgulara da rastlanıyor. Bazen adaylar aranan kadının varlıklı olması ön koşuluyla atılmış bir yanlış adımı görmezden gelmeye hazır olduklarını bildiriyorlar. Kısacası toplumumuzun belirli çevrelerinin ahlaki çürümüşlüğü bu tür evlilik müracaatlarıyla olduğundan daha iyi teşhir edilemezdi. 9. Bölüm Ailenin Yıkımı 1. Boşanmaların Artışı. Böylesi bir kutsal evlilikte devlet ve kilise de asla sevimli bir rol oynamaz. Nikah görevlisi olan devlet memuru ya da papaz önünde duran çiftin en kirli pratiklerden geçerek birbirlerine yöneldiklerinden emin olsa da ikisinin ne yaşça ne de bedensel ve ruhsal özellikler açısından birbirine uymadığı açık olsa da, örneğin gelin 20, damat 70 yaşında ya da tersine olsa da, gelin genç, güzel, canlı, damat yaşlı, hastalıklı, asık suratlı olsa da, bütün bunlar devlet ya da kilise temsilcisini ilgilendirmez. Evlilik kutsanır ve kutsal icraat için ödeme ne kadar fazla olursa o ölçüde daha büyük törenle kutsanır. Ama bir süre sonra herkesin önceden tahmin edebileceği ve örneklerin çoğunda mutsuz kurban olan kadının bizzat tahmin ettiği gibi böyle bir evlilik çok mutsuz bir evlilik olduğunda ve taraflardan biri ayrılmaya karar verdiğinde bağı kuranın aşk ve ahlaki güdüler mi yoksa çıplak kirli egoizm mi olduğunu önceden sormamış olan devlet ve kilise en büyük zorlukları çıkarır. Şimdi ayrılmak için ahlaki nefret yeterli neden sayılmaz. Şimdi elle tutulur kanıtlar, taraflardan birini kamuoyu önünde onursuzlaştıran ya da aşağılayan kanıtlar istenir. Aksi halde ayrılmaya izin verilmez. Katolik kilisesinin çok zor elde edilen ve en fazla sofra ile yatağın ayrılmasına kadar giden, papanın özel izni dışında boşanmaya hiç izin vermemesi tüm Katolik halkın acı çektiği koşulları daha da kötüleştiriyor. Alman medeni kanunu da boşanmayı önemli ölçüde zorlaştırmıştır. Örneğin Prusya yasalarına göre geçerli olan karşılıklı anlaşmayla boşanma kaldırıldı. Boşanmaların önemli bir bölümü bu yasaya dayanarak yapılmıştır. Hatta sıkça çok daha ağırlaştırıcı nedenlerin bulunduğu ama suçlu tarafından zarar görmesini önlemek için gizlendiği örneklerde de Berlin'de 1886-1892 arasında görülen 5623 boşanma davasından 1400'ü, yuvarlak hesap %25'i karşılıklı anlaşmayla olmuştur. Birçok örnekte boşanma yalnızca davacı eş boşanma nedenini öğrendikten sonra 6 ay içinde başvurursa, Medeni Kanun 1565'ten 1568. maddeye kadar gerçekleşebiliyordu. Prusya yasalarına göre ise 1 yıldı. Şöyle bir örneği ele alalım. Genç bir kadın evlendikten kısa bir süre sonra koca olamayacak bir erkekle evlendiğini keşfediyor. Bu durumda ondan 6 ay içinde boşanma başvurusunu yapmasını beklemek fazla olurdu. Çünkü bunun için belirli bir moral gücü gereklidir. Zorlaştırmanın nedeni olarak şu ileri sürülüyor. Yalnızca boşanmayı olabildiğince zorlaştırarak ailenin ilerleyen çözülüşüne karşı çıkılabilir ve aile yeniden sağlamlaştırılabilir. Bu iç çelişki taşıyan bir gerekçelendirmedir. Bozulmuş bir evlilik, içsel yabancılaşma ve karşılıklı isteksizliğe rağmen eşler bir arada kalmaya zorlanarak yeniden katlanılır hale getirilemez. Yasa tarafından desteklenen böylesi bir durum son derece gayri ahlakidir. Bunun sonucu olarak bilmem ne kadar örnekte yargıcın dikkate almak zorunda olduğu zina nedeni yaratılır. Bundan da ne devlet ne de toplum kazançlı çıkar. Eski burjuva hukukuna yabancı olan sofra ile yatağı ayırmanın devralınması da Katolik Kilisesi'ne bir tavizdi. Bir tarafın hatası nedeniyle evliliğin çocuksuz kalması da artık boşanma nedeni sayılmıyordu. Evlilik münasebetiyle kiliseye karşı yükümlülükler evlilik üzerine bu bölümün kuralları tarafından etkilenmez. Hükmünün medeni kanuna. 1588. madde. Alınması da kiliseye bir tavizdir. Gerçi daha çok dekoratif bir anlamı vardır. Ama 20. yüzyılın başlangıcında Almanya'da egemen olan ruhu karakterize ediyor. Bize boşanmanın ailenin ilerleyen çözülüşüne karşı koymak için zorlaştırıldığı itirafı yeter. Yani insanlar kendi isteklerine rağmen yaşamları boyunca birbirine zincirlenmiş kalır. Taraflardan biri diğerinin kölesi olur ve diğer tarafın belki de hakaretlerden ve kötü muamelelerden daha çok nefret ettiği en mahrem kucaklamalarına evlilik görevi olduğu için katlanmak zorunda kalır. Mantegazza haklı olarak şöyle diyor. Bir insanı sevmediği bir insanın okşamalarına katlanmaya zorlamaktan daha büyük bir işkence yoktur herhalde. Böyle bir evlilik fahişelikten daha kötü değil midir? Fahişe rezil mesleğinden bir dereceye kadar ayrılma özgürlüğüne sahiptir ve eğer bir genel evde yaşamıyorsa herhangi bir nedenden dolayı kendisine hitap etmeyen birini geri çevirme hakkına sahiptir. Ama satılmış bir evli kadın ondan nefret etmesi ve onu hor görmesi için yüzlerce nedene sahip olsa da kocasının kucaklamalarına katlanmak zorundadır. Eğer evlilik en baştan iki tarafında bilgisiyle para ya da mevki evliliği olarak yapılmışsa o zaman durum daha kolaydır. Taraflar birbirini uygun bulur ve bir modus vivendi yaparlar. Skandal istenmez. Özellikle varsa çocukların hatırına bundan kaçınmak zorunlu olur. Oysa açıkça düşmanlık, hırgür ve kavgaya dönüşmese de ebeveynlerin soğuk, sevgisiz yaşamı en çok çocuklara acı verir. Daha çok da maddi zarardan korunmak için uyum sağlanır. Evlilikte ilk zedeleyici darbeyi vuran kural olarak erkektir. Onun tutumudur, bunu boşanma davaları gösteriyor. Erkek egemen konumundan aldığı güçle eğer evlilik hoşuna gitmezse ve onda doyum bulamazsa başka yerlerde zararını kapatmayı bilir. Kadın ise yan yollara daha zor sapabilir. Birinci neden fizyolojiktir. Çünkü hamile kalan taraf olarak bu onun için çok daha tehlikelidir. Sonra kadının evlilik sadakatine aykırı her davranışı toplumunda affetmediği bir suç sayılır. Kadın evli, dul ya da bekar da olsa yanlış adım atmış olur. Aynı durumda erkek en fazla doğru davranmamış olur.